Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Kılıç.
Ben Ender Yıldız.
Her hafta olduğu gibi gene bir ikisi bir programıyla daha karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Mesut Londra'daydı. Hı hı. Bu hafta ise yıllık izinde. Erdi ise Amerika'ya gönderdik.
Microsoft'un bu ilk konferansına gönderdik.
Doğal olarak Ender bana eşlik edecek ve gene birazcık daha kısa bir program olacak her haftaya göre. Ender, istersen direkt olarak donanım haberleriyle klasik bir şekilde
başlayalım. Aslında tam olarak donanım değil, bu sefer yazılım haberiyle açmak istiyorum ikisi biri. Erdinden'den bahsettik, şu anda San Francisco'da Microsoft'un Build etkinliğinde ve kod adı Blue olan Microsoft Windows 8.1'in lansmanında. Şu anda Windows'un 8.1 versiyonu en popüler noktada başlat çubuğunun geri dönmesiyle anılıyor.
Beklenen an geliyor yani.
Artık yani yeter, herkesin saçını başını yolduğu o modern arayüzünden sonra başlat çubuğuna sonunda kavuşuyoruz. Herkes, ben de dahil olmak üzere, benim çevremdeki birçok insan Windows 8'li cihaza sahip olduklarında yaptıkları ilk iş Start 8 uygulamasını satın almak oldu. $5 verdiler, aldılar. Kafaları rahat rahat kullanıyor. Microsoft baktı herhalde. $5, $5, 100 bin kişi alsa $500,000, 1 milyon kişi alsa $5,000,000. Biz bu parayı kaptırmayalım. Oradan update falan belki $5 satarız diye milletin parasını cukkalamaya çalışıyor olabilirler. Ama özlediğimiz başlat çubuğu geri döndü ve artık rahatlıkla Windows 8'i kullanabileceğiz. O modern arayüzünde sürekli geçiş gerçekten belli noktalarda sıkıntı çıkarıyordu. Bir fotoğraf açıyordun, modern arayüzünün uygulamasıyla çalışıyordu. Sağa sola geçiremiyordun fotoğrafları ki biz burada mesela incelemeleri yaparken, tabloları okurken Windows 8'li cihazlarda sıkıntı yaşayıp hep sağ tıklayıp Windows resim görüntüleyicisiyle göster diyorduk. Anca öyle resimler arasında
yani geçiremiyorduk. Yani burada aslında Windows 8.1 ile birlikte yani start menüsü, başlat menüsü dediğimiz menü dışında modern arayüzde de belli başlı değişiklikler olacak herhalde.
Arayüz gene kalacak ama bazı optimizasyonlar olacaktır. Özellikle bu dosyaları çalıştırdığında modern arayüze geçip oradaki programla üzerinden çalışma konusunda kullanıcılara daha fazla esneklik sağlanabilir. Zaten orada ilk etapta kullanıcılara tercih vermemesi kullanıcıların Windows 8'e alışmak noktasında ciddi sıkıntılar yaratıyordu. Büyük ihtimalle Microsoft burada daha toparlayıcı bir paket oluşturarak kullanıcıların daha fazla tercihini sundukları, daha modern, daha rahat iletişim halinde kullanabilecekleri bir işletim sistemi yapacaklar.
Biz de büyük merakla bekliyoruz. Çıkış tarihi konusunda bir şey var mı?
Şu anda ilk denenebilir demosunu büyük ihtimalle konferanstan sonra yayınlayacaklar. Ondan sonrasında bir iki betadan sonrasında da tam sürümünü yakın bir zamanda ulaşabileceğiz.
Erdi zaten herhalde konferans sırasında
deneme sürümünde kullanmıştır. Evet. İkinci haberimize geçelim istersen. Geçen hafta GTX 760'ı konuşmuştuk. Burada konuşmadığınız tek şey ise fiyatıydı. Kart resmi olarak lanse edildikten sonra artık fiyatı da belli. $249 fiyatıyla GTX 760 raflarda yerini almış durumda. Teknik özelliklerinden de hemen kısaca ufak bir hatırlatma yapalım. 1152 adet Shader CUDA işlemcisinin bu kartta yer aldığını görüyoruz. Kepler mimarisi kartlarındaki 600 serisine baktığımızda 1500'den çok daha düşük CUDA sayısına olan birçok modeli gördük. Ama Nvidia 1152 CUDA modelli bir kart çıkarmadı. O basamağı atlamıştı. Bunu da demek ki GTX 760 için saklamışlar. Tanıdığımız ve artık ısıtıp ısıtıp önümüze gelen GK 104 yongasını yine burada görüyoruz. 256 bit bellek veri yolu burada gene korunmuş. Bu da özellikle GTX 660 Ti üzerinde yüksek çözünürlüklerde ciddi avantajlar sağlayabilecektir. 2 GB yine bellek var. Belki üreticilerin tercihine göre 4 GB'lık modelleri de görebiliriz. Zira artık belli noktalarda 2 GB belleğin yetip yetmediği konusunda tartışmalar başlıyor. Bildiğiniz üzere yeni konsollarda da artık 8 GB bellek var ve üst çözünürlüklerde oyun üreticileri, oyun yapımcıları belleği sonuna kadar kullanacaklar ve konsolların çıkışıyla beraber belki de önümüzdeki seneden itibaren 2 GB bellekli ekran kartlarının yetmediğini göreceğiz.
Belki de veda edeceğiz yani.
Belki de veda edeceğiz. Evet, o yüzden daha yüksek bellekli kartlar aslında yeni ekran kartı alacak kişiler için güzel bir yatırım olabilir. Fiyatını $249 demiştik. Nvidia 700 serisiyle aslında 600 serisindeki aynı GPU'ları bize satıyor diyebiliriz. Burada 780'i bir kenara bırakırsak. Ama fiyatı aşağı çektiği için alınabilirlik seviyesinde daha iyi kartlar oldu. Mesela şöyle örnek verelim. GTX 770 $399 yurt dışı fiyatına sahip. Ama baktığımızda performans olarak GTX 680'in üstünde. Ve şunu da unutmamak gerekiyor ki GTX 680 $500'a yakın bir fiyat etiketiyle çıkmıştı. Şimdi baktığımızda daha performanslı kartı $100 daha aşağısını alıyoruz. Bir de üstüne soğutucusu da çok başarılı. 680'in soğutucusu orta karar bir soğutucuydu. 770'teki soğutucu Titan'ın bildiğin Titan üzerinde yer alan o koca etli soğutucuyu alıp hani iki gömlek büyük bir soğutucuyu 770'e koymuşlar. 760'da da 760'da ise daha ufak, daha muhafazakar bir soğutucu görüyoruz ama bu kartın soğutmasına hayli hayli yetecektir.
Ya herhalde şöyle diyebiliriz. Yani 780 böyle üst düzey bir bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar tabii 500 ki 780 evet, alacaktır ama fiyat performans açısından kıyasladığımızda 760 hani bu ilerleyen dönemde oyunları da göz önüne alırsak rahatlıkla yeterli olacaktır.
Rahatlıkla altından kalkacaktır. $250 da iyi bir fiyat ve performansına baktığımızda şu anki GTX 670 ile kafa kafaya olacağını tahmin edebiliriz yüksek saat hızlarından dolayı. İşte bu noktada kullanıcıların tercihine, işte monitörlerin hangi boyutta, çözünürlüklerine burada bu konular da önemli hale geliyor ama görünen o ki 700 serisi GeForce ekran kartları 600'lere kıyasla daha fazla fiyat performans oranı sunacaklar.
Evet, fiyat olarak en azından beklediğimiz seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar iki sevindirici haberle başlıyoruz bu haftaya. İlk haberimiz Gran Turismo 6 ile ilgili 23 Studio bildiğiniz gibi PlayStation'la Sony Türkiye ile ortaklaşa çalışmalarla birçok oyunu Türkçe olarak karşımıza çıkarttılar. Ve 23 Studios'ta çalışan hatta proje liderlerinden birisi olan Okan Şen bizim forumumuzda yaptığı açıklamayla Gran Turismo 6'nın Türkçe olarak geleceğini söyledi.
Çok sevindirici bir haber.
Hatta PlayStation 4 ile ilgili daha önce Mustafa Yiğit'in açıklamaları olmuştu ve PlayStation 4'te de tıpkı PlayStation 3'te olduğu gibi Türkçe politikasına devam edeceklerini söylemişlerdi ki bazı oyunlarında Türkçe olacağı belirtilmişti. Bu oyunlardan ilki ise daha doğrusu PlayStation 4'ün ilk Türkçe olarak duyurulan oyununu Gran Turismo 6 olarak söyleyebiliriz. 4'e gitti kafam böyle PlayStation 2 dönemine.
Ben Sony'nin bu Türkçe oyunlara, Türkçe altyazı olsun, Türkçe dublaj olsun yaptığı yatırımlara gerçekten hayranım. Çünkü oyuncu kitlesine gerçekten değer verdiklerini, ilgi gösterdiklerini gösteriyorlar. Zamanında yaptıkları ilk title'lara yani oyunlara baktığımızda çok ciddi satış rakamlarına ulaşmasa da hatta yeri geldiğinde ceplerinden para harcayarak, harcadıkları paranın karşılığını alamayarak oyunları Türkçe yaptılar. Bunda da devam ettiler, ısrarcı oldular ve artık şu anda Sony'nin oyunları Türkçe çıkarması oyuncuları gözünde inanılmaz bir sempati oluşturmuş.
Ve şöyle bir şey de var.
Haklılar da.
Hani bu konuda bir kapı açtılar ve birçok firma da yavaş yavaş Türkiye'de hani Türkçe oyunların gerçekten iyi bir satış rakamına ulaştığını görüyorlar ki muhtemelen Last of Us rakamları da ilerleyen dönemlerde açılacaktır. Son olarak Türkçe altyazı olarak karşımıza çıkmıştı. Zaten geçen hafta Türkçe altyazı konusunda bazı fikirlerimizi beyan etmiştik. Hani ben altyazılı, tabii ki dublaj çok güzel bir şey ama eğer dublaja gerekli bütçe ayrılmıyorsa altyazılı olarak çıkması da bence çok iyi bir şey.
Yeterli tabii. Hiç olmamasından iyidir. Bir de dublaj, o sanatçıların seçilmesi, o seslerin kaydı, onun oyuna entegre edilmesi
onay
falan.
Onay süreci çok uzar.
Onay sürecini hakikaten 1-2 ay uzatabilecek durumda. Altyazısı o kadar değil. Metinleri çevirdikten sonra oyuna gömmek çok daha rahat, pratik bir şekilde. Belki 1-2 gün içerisinde gömebilirler. Bu da en azından dublaj olmasa da oyunun hikayesini, konusunu olan biteni anlama açısından altyazında yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Burada Gran Turismo 6 ile ilgili detayı da verelim arkadaşlar. Oyunda 800 bin civarı kelime olacakmış gibi araba yarışı oyununa baktığımızda gerçekten de çok fazla olduğunu görüyoruz. Zaten Gran Turismo 5 de Türkçe olarak piyasaya çıkmıştı. Ve onda da terimlerin ne kadar güzel bir şekilde çevrildiğini görmüştük. Bir diğer haberimiz ise Türkçe oyunlar konusunda Total War ile ilgili, hatta programa girmeden hemen önce ortaya çıktı. Total War Rome 2 arkadaşlar Türkçe dil desteğiyle çıkacak. Henüz bu konuda tam olarak böyle işte nedenli bir şey olacağı belli değil. Çünkü resmi sitesine de baktığımızda Türkçe ile ilgili herhangi bir ibare yok. Fakat Aral Games'den gelen bilgiler doğrultusunda bu oyunun da Türkçe olarak çıkacağını buradan müjdeleyelim. Bir diğer haberimize geçtiğimizde Frostbite 3 ile ilgili bu hafta DICE ekibi bir video yayınladı. Ve oyun motorunun daha çok yıkım tarafına böyle biraz daha eğildiler. Frostbite 3 ile birlikte Battlefield 4'te yıkımın tıpkı Bad Company serisinde olacağı gibi söyleniyor. Fakat biz ikisi birinin daha önceki programlarında da konuşmuştuk. Bu konuda tabii bazı şüphelerimiz var. İşte E3 fuarında gösterilen videoya da baktığımızda hani sadece büyük bir binanın yıkıldığını görüyoruz. İşte Bad Company serisiyle kıyasladığımızda Bad Company'de böyle Her tarafa delik açabiliyorduk.
Aynen öyle. Biz
kendi siperimizi yapabiliyorduk.
Kesinlikle öyle. Bad Company'deki yıkım olayı çok başarılıydı. O video, bahsettiğim videoyu ben de izledim şu anda Battlefield 4 için. Belki de şu an oyun geliştirme aşaması olduğu için o yıkım fizik efektleri geçici olarak devre dışı bırakılmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü fizik motoru ayrı bir modül olarak çalıştığı için tahminlerimce büyük ihtimalle oyun sırasında aktif olarak açılıp kapanabilir geliştirme sürümünde. İnşallah güzel bir yıkılma efekti çevreyle etkileşim olur çünkü oyunun tarzını da çok değiştiriyor. Evet. Normalde duvar olan bir yere delip geçip hani insanların, düşmanların
kendi taktiğini oluşturuyorsun.
Tabii ki yani oyuna çok fazla etkileşim haline giriyorsun ve canın ne isterse onu yapıyorsun. Bu da bir oyuncunun bence çok değer verdiği bir önemli bir kriter.
Yani bizim de Battlefield 4'ten en büyük beklentimiz arkadaşlar yıkım dinamiklerinin gerçekten Bad Company 2 olması, Bad Company 2'deki gibi olması. Çünkü Bad Company 2 bu yönden çok başarılıydı. Tabii yapımcılar böyle bir açıklamada yaptılarsa muhtemelen oyunun çıkışıyla birlikte Ender'in de dediği gibi gerekli adımları da atacaklardır. Bu videonun diğer özelliklerine baktığımızda Levolution modülüyle ilgili bazı özellikler anlatılmış. Bunu kısaca tekrar hatırlatmak gerekirse işte oyunda bir taraf yıkıldığında oyun haritasında belli başlı değişiklikler olacak ve bu değişiklikler tamamen oynanışa sizin taktiklerinizle yansıyabilecek. İşte diyelim ki OC noktası olan büyük bina yıkıldığında doğal olarak koskoca gökdelen olunca oyun haritasında da böyle taktiksel değişimlere mecbur kalacaksınız. Fizik unsurunda bazı noktalara değinilmiş. İşte bir patlama yaşandığında etraftaki ağaçların savrulması ki hani bu aslında yeni nesilden beklenen bir şey. Evet. Hani bir patlamanın etrafı olan etkisi, işte sudaki hareketlilik, canlılık, gerçekçilik Battlefield'ın muhtemelen multiplayer modlarında da çok önemli bir rol oynayacak.
Gönül isterdi ki bir bina patladığında mesela bir tankla bombayla havaya uçurduğunda oradan patlayan, kopan bir parçanın sana çarpıp yani yeri geldiğinde öldürebilmesi bile belki.
Öbür binayı yıkması bile gerekebilir belki.
Evet, olabilir yani. O şekilde etkileşimler çok oyuna farklı dinamikler katılabilir. Keyifli de olabilir çünkü düşünsene gidiyorsun tankla, adam orada binanın dışına sen binaya sıkıyorsun, bina kafasına yıkılıyor, ölüyor falan. Bunlar i̇şte çok enteresan, çok güzel
Bad
dinamikler
oluşturdu. Bad Company'de onu şey olarak yapıyorduk işte, binanın C4'leri düşüyorduk. Hani adam giriyordu C noktasını savunmaya mesela, bir patlatıyordu, bina adamın üstüne çöküyordu.
İşte ne güzel. İşte
en bu tarz keyifli yönü o oluyordu. Son olarak Battlefield 4 ile ilgili bir diğer haberimiz arkadaşlar. Oyunun PlayStation 4 sürümünde R2 ve L2 tuşlarının kullanılacağı açıklandı ki burada aslında PlayStation kontrolcüsünün de FPS oyunlarına birazcık daha artık yatkın olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Xbox 360'da gerçekten trigger tuşları çok yardımcı oluyordu özellikle FPS oyunlarında. Evet. Fakat PlayStation'da L1, R1 artık hani işlevselliğini yitirmeye başlamıştı.
O da bence onun sebebi biraz daha çok PlayStation kontrolcüsünün biraz daha ufak olması el içerisinde. Xbox biraz daha etli olduğu için özellikle elleri büyük insanlar için eline daha rahat oturuyor ve bir analogun üstte birinin altta olması da yine şu şekilde tuttuğunuzda parmaklarını FPS'de özellikle çok rahat ve pratik bir şekilde kullanmanızı olanak sağlıyor ve yorulmuyorsunuz. Öbür taraftan PlayStation joystick'ine baktığımızda da simetrik yapıdaki analog kontrolcüler çok da rahat bir FPS deneyimi sunmuyor. Ben zaten açıkçası şahsi fikrim olarak söylüyorum. Xbox kontrolcüsünü daha çok beğeniyorum. Onu da geçtim. FPS'yi PC'de oynamaya tercih ediyorum ama artık yeni konsollar da PC tabanlı olduğu için güzel FPS'lerin platformlar arasında gidip geldiğini göreceğiz.
Bunda kontrolcülerle ilgili son olarak şey de söyleyelim. Son yayınlanan resimlerde arkadaşlar Xbox One ve PlayStation 4 kontrolcülerinin boyut olarak da birbirlerine çok yakın olduklarını görüyoruz. Trigger tuşlarıyla birlikte her ne kadar analog yerleri farklı olsa da demek ki artık Sony tarafında
biraz
böyle
joystick'i büyütmüş olabilir.
Evet, FPS tarafına önem veriyor diyebiliriz.
Burada istersen sözü ben alayım. MacBook Air'in yeni versiyonları hakkında açıklamak istediğim birkaç yeni bilgi var. Bildiğin üzere Haswell işlemciler Intel'in 4. jenerasyon Core işlemci ailesi tanıtıldıktan sonra Apple da MacBook ailesini güncelledi. MacBook Air zaten birçok insan için hayal cihazı. İnceliğiyle, uzun pil ömrüyle, dayanıklılığıyla, işte MacOS'un sunduğu avantajları. Fiyatı aslında Amerika'da ucuz. Şimdi bizim ülkemizde maalesef Apple ürünlerine karşı olan yüksek talep ve distribütörlerin bu konuda yüksek kar marjı odaklarını koyması açıkçası ürünlerin fiyatını biraz fazla şişiriyor. Amerika'da gidip baktığında hani MacBook'ları çok daha ucuz fiyat alabiliyorsun ama bu sefer de klavyesi mesela Türkçe olmuyor. Bence büyük bir handikap. Her ne kadar klavyeyi işletim sisteminde değiştirip kullanabilsen de işte tuş eksik kalıyor vesaire. Çok böyle optimal bir çalışma ortamı oluşturmuyor. Neyse MacBook Air'e dönelim. MacBook Air'de güncellenen tek şey işlemci değil, SSD depolama sürücüleri de güncellendi ve çok daha yüksek hızlara çıkan SSD'leri yeni MacBook'larda, MacBook Air'lerde görüyoruz. Bildiğimiz üzere şu anda masaüstü tarafında ve notebook'larda SATA ara birimi kullanılmakta. Ama SATA 3'ün sunduğu artık dar boğazların belki de üreticilerde gına geldi ve farklı alternatiflere yönelmeye başladılar. Bunun da en güzel alternatifi PCI Express. Yeni MacBook Air'lerde kullanılan PCI Express tabanlı SSD'lerle saniyede 800 MB'a kadar okuma yazma hızlarına ulaşabiliyoruz ki şu anda PC tarafına, masaüstü tarafına baktığımızda en yüksek SSD'nin 500-550 MB civarında olduğunu görmekteyiz. Kaldı ki burada dizüstü bilgisayardan konuşuyoruz. Buradaki avantajı ne? SATA ara biriminden tamamen kullanarak, ortadan kaldırarak PCI Express SSD'yi PCI Express kanalları üzerinden sisteme vererek çok daha hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor. Veri akımı sağlanıyor. 128 GB'lık MacBook Air'de Marvel'ın kontrolcüsü kullanırken 256 ve 512 GB'lık da Samsung'un kontrolcüsü kullanılmış. Samsung kontrolcü daha hızlı zaten SSD'lerde kapasite de arttığı zaman daha fazla kanal kullanılabildiği için performans da paralel olarak artabiliyor. Çok güzel değerler aslında. Büyük ihtimalle bu NGFF yani Next Generation Form Factor adı verilen SSD'leri biz yakın zamanda standart x86 Windows PC'lerde de göreceğiz. Windows dizüstülerde de göreceğiz. Çünkü SATA ara biriminin yakın zamanda güncellenecek gibi gözükmüyor ve üreticiler artık
SSD'ye
evet, SSD'nin performansını üst düzeye taşıma amacıyla farklı form faktörleri ve farklı ara birimlere gittikçe yoğunlaşacaklar.
Zaten hani oyuncu bilgisayarlarında başlayan bir şey oldu aslında bu. Bazı oyuncu bilgisayarlarında gördüğünüz üzere SSD kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz.
Kesinlikle öyle.
Muhtemelen hani işte laptoplarda da bu SSD yavaş yavaş bir standart haline gelecek.
Evet, laptopun hayat kurtarıcısı çünkü bir sistem her zaman en yavaş parçasının hızında çalışır. Sen her ne kadar i7 işlemci koysan, 3 GHz, işte 16 GB sistem belleği koysan vesaire. Bir de içerisinde mekanik disk takarsan 2.5 inçlik o sistem açılırken de sıkıntı yaşar. Uygulama çalıştırırken de sıkıntı yaşar. Oyun açarken de sıkıntı yaşar. Ama çok daha giriş seviyesi bir bilgisayara hızlı bir SSD koyduğun zaman sistemi çalıştırdığından da birçok uygulamayı diğer bilgisayara kıyasla çok daha hızlı çalıştırabiliyorsunuz.
Yani stabilite burada önemli diyoruz.
Evet, ikinci habere de geçelim istersen. Yine ARM cephesinden bir haberimiz var. ARM çok iddialı açıklamalar yapıyor. Adeta cesaret hapı yutmuşçasına açıklamalar var.
Yürek yemişler. Evet,
yürek yemişler. Öyle açıklama yapmışlar. Dürümcüye gitmişler herhalde. Neyse, konuya dönelim. ARM işlemcileri hepimiz biliyoruz. Şu anda akıllı telefonlarımızda, tabletlerimizde kullandığımız işlemcilerin çok çok büyük bir %99 gibi bir kısmını ARM işlemci mimarisine sahip farklı üreticilerin ürettiği işlemciler yer almakta bu cihazlarda. ARM'ın yaptığı açıklama ise bizim işlemcilerimiz Intel'in şu anda 4. jenerasyon Haswell işlemcilerinden performans ve güç tüketimi oranında daha iyi sonuçlara imza atabiliyor demişler. Görmek lazım. ARM böyle bir açıklamayı yapmış ama şunu da unutmamak lazım ki masaüstü tarafında, PC tarafında çok fazla işlemcinin hala pek bir anlamı yok. Çünkü işlemcileri gönderilen komutlar fazla paralellik içeremediği için bugün PC'ye 256 çekirdekli ARM işlemci koysanız hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü ona uygun destekli bir yazılım yok. Keza ARM işlemcilerle server tarafına girilecek dendi. Hala bekliyoruz. Son adımlarına yaklaştı ama halihazırda ortada hazır bir ürün yok. Server tarafında ARM işlemciler belki bir şeyler yapabilir ama x86 tarafına kıyasla PC'lerde çok fazla rekabetçi olabileceğini ben zannetmiyorum. Bu açıklamalarda biraz bence fazla iddialı açıklamalar. Çünkü Haswell tamamıyla güç tüketimi ön planda tutulup bu işlemciyi biz performanstan taviz vermeden nasıl verimli ve az güç tüketir hale getiririz düşüncesiyle tasarlandığı için bence ARM'ın x86 tarafında Intel işlemcilerinden daha iyi performans verecek işlemcilerini yakın bir zamanda göremeyeceğiz.
Yani en azından bakalım açıklamalarını nedenli başaracaklar.
Evet, yani burada zar alanlarını falan karşılaştırıyorlar. Yok bizim işte Cortex A15 çekirdeğimiz 28 nanometrede işte 0.5 milimetre kare alan kaplıyor, az güç tüketiyor falan. Eyvallah, az güç tüketiyor olabilir ama akıllı telefonların da bugün artık ısınmaya ve termal limitlerine yaklaştığını görüyoruz. Bu da ayrı bir konu. Onu da başka bir konuda konuşuruz.
Evet, oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar E3'ün en önemli oyunlarından birisi olan The Crow ile ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Bildiğiniz gibi E3 sonrasında hemen ikisi birde de bu oyunu uzun uzun konuşmuştuk ve hani ben çok fazla araba yarışı oynayan birisi değilim. Fakat The Crew'un özelliklerine baktığımda gerçekten beni bile cezbettiğini görüyorum ki tamamen açık bir dünyadan bahsediyoruz ve bu açık dünyada tüm oyuncular online bir şekilde MMO araba yarışı bile diyebiliriz. Evet. Kendi çetenizi oluşturarak diğer çetelere meydan okuyabileceksiniz. İşte Amerika'nın böyle birazcık daha minyatür diyeceğim ama ona da dilim varmıyor çünkü oyunun özelliklerine baktığımda 10.000 kilometre yoldan daha fazla bir alanı kapsayacağını
görüyoruz. Çok ciddi
görüyoruz.
Bir alan, evet.
Hani bir minyatür Amerika'da tamamen gezebileceksiniz, işte şehirler arasında dolaşabileceksiniz, yeri gelip dağlık alanlara çıkacaksınız, işte asfalta gideceksiniz. Hı hı. Tabii buna göre bazı araçlarınız üzerinde modifikasyon yapma şansınız da bulunuyor. Oyunun açıklanan birkaç tane özelliği var. Bu özellikler gerçekten de hani daha çok merak unsurumuzu yükseltir nitelikte. Çünkü arkadaşlar MMO oyunlarında veya bu tarz online oyunlara baktığımızda hani harita başına düşen oyuncu sayısı çok fazla olduğundan o işlemciye çok fazla yük binmemesi için genelde farklı serverlar kullanılır. Fakat The Crew'un özelliklerine baktığımızda bütün oyuncuların tek bir server üzerinden oyuna bağlanacağı söyleniyor ki hani burada o devasa harita üzerinden tamamen trafiğin oyuncular tarafından akacağını da söyleyebiliriz herhalde.
Büyük ihtimalle şimdi orada optimizasyon konusu çok önemli çünkü bütün oyuncuları tek bir sunucuda toplamak çok ciddi bir altyapı gerektiriyor. İşlem gücünü bir kenara bıraktık. Bir de ne kadar kişiyle yakında olursan o kadar kişinin sana verisinin bir şekilde ulaştırılması lazım. İşte A arabası X'den Y'ye gitti, B arabası Z'den U'ya gitti vesaire, kapısını açtı, onun içerisindeki kullanıcı, bunların hepsi bir şekilde sen o kişiyle her an iletişime geçme ihtimalin olduğu için bu bilgiler sen o anda kullanmasan bile sana gönderilmek zorunda. O yüzden bu kadar yoğun kişilerin oynayabileceği bir oyunu tek server altında toplamak ciddi bir iş. Yapabilirlerse helal olsun. Bunu daha önce yapmaya çalışan çok oyun yapımcısını gördük. Başaramadılar. Hepsi instance dediğimiz farklı altyapı altında, farklı alan içerisinde, farklı bir sanal katman üzerinde aynı oyunu çalıştırarak bu şekilde destek
server
verirler.
Farkı diyebiliriz. Evet, MMO farkı oyunlarında diyelim. Nasıl böyle server farkı?
Aynen. Mesela MMO oyunları, World of Warcraft'tan hesap verelim. Bir dungeon'a, zindana girerken portaldan geçiyorsunuz. Hop sizi dungeon server'ına taşıyor aslında orada oyun ve dungeon'a hareket ediyorsunuz. İçerisinde görev yapıyorsunuz diğer oyuncularla beraber. Bu tarz yöntemleri kullanılabilir. Çünkü burada biraz da aslında teknik limitasyonlar var.
Evet.
Yapımcıların da eli kolu bağlı kalıyor belli bir noktadan sonra. O yüzden güzel düşünceler, inşallah yaparlar diyoruz.
Ya inşallah yaparlar. Burada tabii birazcık yapabilme olasılıklarını yükselten bir taraf oyunun grafikleriyle ilgili birçok tartışma oluyor. Her ne kadar çok devasa bir alan olsa da hani tek koridor dediğimiz oyunlarda gerçekten grafik kalitesi, renk kalitesi, işte renk paleti dediğimiz unsurlar, kaplamalar bile değişiyor. Fakat o alanı ne kadar büyütürseniz aslında oyuna düşen yük de artıyor. Doğal olarak grafiklerde de bazı düşüklükler görüyoruz. The Crew'un grafikleri de hani diğer oyunlarla kıyasladığımızda, işte Need for Speed'le bile kıyasladığımızda o tek yol olduğu için biraz düşük gelmişti. Ama bu düşüklüğün sebebi hani bu eğer tüm oyuncuları bir araya toplamaksa gerçekten de güzel bir özelliğe imza atmışlardır
aynen öyle
diye düşünüyorum.
Çünkü yıllardır oyunlara baktığımızda en popüler olan MMO oyunlarının hepsini çok fazla sistem istemediğini görmekteyiz ki fazla insan oynayabilsin.
Evet.
Tabii yapımcılar da para kazanmayı düşündükleri için ne kadar çok kullanıcıya ulaşırlarsa.
Hala World of Warcraft
hala
milyonlarca kişi
milyon
tarafından
civarında
oynuyor.
Yanlış hatırlamıyorsam bir aylık üyesi var.
Evet, oyunla ilgili açıklanan bir diğer özellik ise arkadaşlar oyunda yer alacak şehirlerle alakalı. New York, Miami, Mountain State, Las Vegas ve West Coast'ı oyunda görebileceksiniz. Bu oyunun bu şehirlerin arasındaki işte eyaletlerde diyebiliriz. Çorak topraklarda, işte yeşillik veya ormanlık alanlarda da aracınızı sürebileceksiniz.
Batı yakası özellikle çok keyifli bir yarış ortamı sunabilir. Bakalım
böyle
çıkınca göreceğiz.
Off-road kısmıyla falan işte Miami'ye bile ineceğiz yani öyle şehirler arasından. Gayet güzel özellikler. Bizi heyecanlandıran bir araba yarışı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer oyuna geçtiğimizde arkadaşlar American McGee'yi biliyorsunuzdur. Alice serisiyle oldukça popüler olan bir isim. Her ne kadar Quick Doom gibi ünlü oyunlarda, ses getirmiş oyunlarda çalışmış olsa da kendisini daha çok Alice ve Alice Madness Returns oyunlarından tanıyoruz. Kendisi son dönemin popüler olan işleyişlerden birisi Kickstarter'da yeni bir proje başlattı ve O Zombie'yi duyurdu. O Zombie isminden de anlaşılacağı gibi Wizard of Oz yani Oz büyücüsü dünyasını kapsayacak ve Oz büyücüsünün yazarına hemen buradan bakıyorum. Frank Baum'un 14 kitaplık, daha doğrusu Oz büyücüsünün içeride 14 kitaplık seriden bazı karakterleri içerecek. Tabii ki American McGee'nin kendi böyle karanlık atmosferini oyunda göreceğiz. Yani tam bir masal atmosferinde olmayacak. Ve birazcık da oyuna steampunk atmosferi eklenerek farklı bir türe de gidilmiş. Oyunun türü arkadaşlar action adventure olarak geçiyor. Muhtemelen Alice'dekine benzer bir oynanış göreceğiz. Ana karakterimiz ise tabii ki hikayenin de başrol karakteri olan Dorothy. Şimdi Kickstarter projesi 3 gün önce başladı ve $950,000 bir hedef var.
Hedef
fakat şu anda baktığımızda yaklaşık $80,000 toplanmış durumda olduğunu görüyoruz.
3 gün için fena bir süre
aslında
değil.
Bu fena bir süre, fena bir
para değil.
Evet, gibi gözükse de Kickstarter projelerinde genelde ilk başladığı zaman da çok büyük bir ivme kazanır. Hatta böyle ilk günden böyle hedeflenen parayı geçtiklerini bile görüyoruz. O yüzden benim birazcık böyle beklenti olarak biraz
tutturamayabilirler mi diye bir düşünüyorsun.
Tutturamayabilirler gibi geliyor.
Evet.
Umarız başarılı olurlar. Her ne kadar Alice çok fazla satış rakamına ulaşmasa da gayet güzel bir oyundu. Bakalım büyük bir merakla bekliyoruz.
Buradan istersen Sony'nin Smartwatch 2 haberine geçelim. Şu anda akıllı saatler inanılmaz bir popülerlik sahip. Apple'ın da akıllı saat üzerinde çalıştığı dedikoduları var zaten. Yakın zamanda da dedikodu mu gerçek mi öyle kokusu ortaya çıkar göreceğiz. Sony'nin yaptığı ürüne geri dönersek 220'ye 176 çözünürlükte 1.6 inçlik bir ekran olduğunu görüyoruz üzerinde. Oldukça pratik, hoş bir saat. Tasarımında zaten Xperia Z'nin o çizgilerinin yer aldığını görmekteyiz ve Xperia Z gibi suya karşı da dayanıklı IP57 sertifikası var. Bu da demek oluyor ki çeşitli su koşullarına, suyun altında 1 metreye kadar ki olan derinliklerde suya karşı dayanıklı bir cihaz. Saatlerde benim özellikle akıllı saatlerde çok altını çize çize vurguladığım bir konu pil ömrü. Sonuçta her gün saatini çıkarıp şarj etmeyi kimse istemez ve pratik bir kullanım sunmaz. Sony'nin Smartwatch 2'sinde 4 günlük bir pil kullanım süresi varmış. Kötünün iyisi diyelim. Gene hani en azından bir hafta falan götürseydi daha iyi olurdu demekten kendimizi alamıyoruz.
Belki ilerleyen modellerde.
Belki olabilir. Pil teknolojisi zaten biraz sıkışmış durumda şu. Her şey otomobiller, telefonlar, tabletler birçok sektör aslında şu anda yüksek bir kapasiteli bir pil teknolojisiyle beraber patlama yapmaya hazır bekliyor. Hani herkes pil sektörüne gözünü dikmiş durumda.
Kullanıcılar da bekliyor.
Kullanıcılar da bekliyor. Her yere götürecek. Dizüstü bilgisayarlar olsun. Yani yüksek kapasiteli bir pil teknolojisi hayatımıza girdiği anda ben eminim ki bütün yaşam tarzımız baştan aşağı değişecek. Saate geri dönelim. Bluetooth üzerinden çalışıyor. Android cihazlarla senkron oluyor. iPhone'cular, iOS'çiler kusura bakmasın. Sony'nin smartwatch ikisini iOS cihazlarıyla kullanamayacaklar. Sadece Android cihazlara özgü bir ürün olacak. Hatta Sony cihazlarına özgü bir şey yaparsa da şaşırmamak lazım. Tasarım olarak güzel, ben beğendim. Pil ömrünü de biraz daha arttırırlarsa başarılı olabilecek bir saat.
Ya akıllı saatlere baktığımızda sürekli ikisi bir de hemen hemen böyle iki haftada bir, bazen hafta boyu her hafta konuşuyoruz. İlk başta böyle birazcık şey geliyor, hani ya akıllı saate neden ihtiyacımız olsun ki gibisinden. Yani
telefonu çıkar
düşünüyorsun. Bak. Evet ama şey, hani o kadar fazla böyle üzerinde durulmaya başlandı ki herhalde hepimize bir akıllı saat aldıracaklarmış gibi geliyor bana.
İşte dediğim gibi özellikle pil ömrü konusunu çözerlerse kullanabiliriz. Bak, belli bir noktadan sonra da işe yarayıp yaramayacağını artık kullandıktan sonra karar verebiliriz. O yüzden sadece önüne bakıp da işe yarar yaramaz demek de haksızlık olacaktır. Güzel bir akıllı saat yaparlarsa biz de deneriz ve kullanışlı değil mi sizlere de aktarırız zaten.
Evet, en azından merakımızı gideririz. Kısa kısalara geçmeden önce arkadaşlar ben oyun tarafındaki son ana haberimi anlatmak istiyorum. Rutin isimli bir oyun 2012 yılında duyurulmuştu ve hatta Talha ile Gökhan da bağımsız programında bu oyunla ilgili bazı bilgileri paylaşmıştı. 2012 yılında duyurulmasına rağmen oyunla ilgili herhangi bir video falan görememiştik ki ta ki birkaç gün öncesine kadar. Oyunun ilk videosu yayınlandı. Aslında videodan önce yapan ekip hakkında da ufak bir bilgi verelim. Dead Space bildiğiniz gibi Electronic Arts'ın son yıllardaki en büyük sürprizi, sükse yapan oyunlarından birisiydi.
Hastasıyım ben de.
Özellikle ilk oyun korku atmosferiyle gerçekten de bizi
İlk oyun çok iyiydi. Almıştı. İki biraz böyle bir beklentilerin altında kaldı. Üçle durumu biraz daha
çok
toparladılar ama.
İşte şey oldu. Korku, aksiyona artık tamamen.
Ama ilk oyunun tadı tabii o yarattığı atmosfer bizdeki yere ayrı.
İnanılmazdı. Bir de beklentiyle de alakalı bir şey tabii ki. Ne kadar çok beklentiniz artarsa oyundan umduğunuzu bulmanız da o kadar zor.
Her zaman böyle olmuştur. İlk versiyonu, ilk yapımı çok başarılı olan bütün yapımların ikincisi ve üçüncüsü üzerinde ister istemez yapımcıların üzerinde de ciddi bir baskı oluşturuyor. Evet. İlkini çok iyi yaptık, bunu daha da iyi yapmamız gerekiyor. Bu baskı belli noktalarda aslında daha kötü tercih vermelerine sebep olabiliyor. Bunu birçok filmlerde olsun, oyunlarda olsun gördük. Dead Space 2 de biraz öyle oldu.
Evet, Dead Space ile bağlantısıysa arkadaşlar Dead Space'ten ayrılan bazı yapımcıların kurduğu Lunar Software tarafından geliştiriliyor oyun. Oyunun hikayesine baktığımızda terk edilmiş bir üste geçtiğini, yani uzayda geçtiğini görüyoruz. Tıpkı Dead Space atmosferi olduğu gibi yine uzayda olacağız. Fakat burada alternatif bir dünya yaratılmış. 80'li yılların teknolojisini içeren alternatif bir dünyada geçiyor. Tabii ki ona göre kullandığınız teknolojiler,
silahlar, cihazlar,
her silah şey. Aslında çok fazla silah olmayacakmış oyunda. Tek bir çeşit silah olacak. Tabii bu silahı nasıl kullanacağız o da belli değil. Fakat oyunun oynanış dinamiklerine baktığımızda birazcık Amnesia, birazcık da böyle şey, şimdi Slender ismini unutacaktım az daha.
Amnesia dedim, ben de sırıtmaya başladım burada. Dark Descent özellikle inanılmaz.
Evet, çok korkmuştu. İkincisi de geliyor şimdi Amnesia'nın. Ya Amnesia'ya olan benzerliği gene tıpkı onun gibi işte bir üssü keşfediyoruz. Hı. Orada nasıl malikaneyi keşfediyorduk. Evet. Ve belli bir süreden sonra bazı böyle yaratıkların ruh gibi böyle tam olduğunu, ne olduğunu göremiyoruz sadece kaçtığımız için. Hani onların baskınına uğruyoruz ve sürekli kaçıyoruz. Slender'a olan benzerliği ise arkadaşlar oyunda öldüğünüz zaman devam etme gibi bir şansınız yok. Tekrardan oyun en baştan başlıyor ve tamamen haritanın işte o peşimizdeki yaratıklar mı diyeyim artık neyse onların farklı bir noktadan saldırdıklarını görüyoruz. Yani bir random olarak tekrardan haritanın oluştuğunu görüyoruz. Bu konuda da Slender'a benziyor oyun.
Büyük ihtimalle bütün haritanın da random olarak değiştiğini görmekteyiz. Mesela Diablo serisinde olduğu gibi o da yani bu kapının arkasında yaratık vardı deyip gittiğinde orada kapıyı bile görememek demek. O zaman da çok farklı bir oyun deneyimi oluşturabilir ve her adımı, yaptığın her hareketi düşünerek atacaksın. Bu da ister istemez oyun süresini de ciddi anlamda arttırıyor. Çünkü yaldır Allah, yallah yallah yürüdün, ondan sonra yaratık çıktı öldün. Quick save, hemen quick load'dan geri dön. Ondan sonra burada yaratık varmış demenin oyunun aslında biraz nasıl yapılış amacının dışına çıkıyor. O yüzden bu kadar farklı random yani rastgele elementi oyun içerisine sokmak kullanıcıları da bu tarz aslında ufak hilelerden alıkoyacak.
Yani baktığımız zaman tabii hikaye açısından nasıl bir işleyişe sahip olacak ben onu çok merak ediyorum. Çünkü işte Amnesia'ya baktığımızda korku unsuruyla böyle hikaye merak unsurunu çok iyi bir şekilde bizlere yansıtmıştı. Bu oyuna baktığımızda ise henüz videosundan öyle bir şeyi göremedik. En azından bir Atlas'ta olduğu gibi bir merak unsuru henüz yok. Ama muhtemelen ilk videosu henüz. Daha sonra ve bağımsız bir yapım olduğunu da söyleyelim. Detaylarıyla birlikte tabii ki hikaye açısından da önemli noktalar oyunculara sunulacaktır diye düşünüyorum.
Sen haberlerini bitirdiysen ben kısa kısa haberlerime geçmek istiyorum. İlk haberim Optimus G2 cephesinden. Optimus G2 biz zaten mobil tedarikle konuşmuştuk. Snapdragon 800'lü çok dolu dolu bir cihaz olacak. Zaten LG o üstündeki ölü toprağını attı ve Optimus G2 G Pro'da çok ciddi güzel işler başardı. Şu anda sızdıran görüntüye baktığımızda ise donanımı bir tarafa bırakacağım. Ses tuşlarının çok acayip yerlere konumlandırıldığını görmekteyiz. Alışık olduğumuz telefonda ses tuşları nerededir? Sağda veya soldadır. İki buton şeklinde yukarı veya aşağı basarsın. Bu telefona baktığımızda ise arkaya koymuşlar. Aynen öyle. Tam telefonun arkasına koymuşlar. Hani kamera modülünün olduğu yeri düşünelim. Artı ve eksi olarak iki tane tuş var orada. Tuşa basıyorsun. İki elinde kullanım için de aslında pratik. Çünkü iki elle de tuttuğunda aynı uzaklıkta kalacak eline. O yüzden belki kullanış amacı, kullanışlı bir ortam oluşturabilir. Denemek lazım.
Ama bir çıkıntı
lazım.
Hani koyduğun zaman masaya bir çıkıntı
olabilir. Belki orada tam resimler biraz net değil. Oradan rahat bir şekilde seçilmiyor ama belki de tam yüzeyle paralel bir şekilde yaptıklarında içe gömülecek şekilde basıldığında içeri gömülecek şekilde olup da basılmadığı zaman yüzeyle paralel bir şekilde tasarlanmışsa çok sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Ama kullanışlı olur mu olmaz mı onu da artık ürün elimize gelip denediğinde göreceğiz.
En azından farklı bir şey yapmışlar.
Farklı yapmışlar evet. Hani telefonları konuşurken adamlar ne yapsın? Üçgen telefon mu yapsınlar diye bazen kullanıcılardan yorumlar görüyoruz. İşte üçgen telefon yapmıyorlar ama bu tarz farklılıkların geldiğini görmekteyiz. İkinci haberim aslında biraz da seni de ilgilendiriyor. Oya bildiğiniz üzere $99'luk oyun konsolu çok konuşuldu. Yapım aşamasında çok fena takip edildi. Kickstarter'ın
ertelendi.
En başarılı projelerinden biri oldu. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Her ertelendiğinde de işte daha fazla oyun gelecek, daha fazla şey sunacağız derken artık piyasaya çıkmaya başladı. $99'luk fiyatını koruyor. Kuzey Amerika'da ve İngiltere'de çıktığı gibi de tükendi. Uya'dan ufakça bahsetmek gerekirse Tegra 3 olduğunu biliyoruz. 1.7 GHz'de 4 çekirdekli bir Tegra 3 işlemcisi var. Tegra 3'lüler Android cihazlara kıyasla daha performanslı olacak. Çünkü en güzel özelliği aktif bir soğutmaya sahip olması. Bu da ortada bir pil derdi olmadığı için sonuçta şebekeden elektriği aldığı için cihazın daha hızlı çalışabilmesine ve daha sıcak yüksek frekanslarda çalışabilmesine olanak sağlıyor. Soğutma sistemi de zaten ısının icabına bakıyor. Başarılı bir konsol. Oyunları nasıl olacak? Optimizasyonları biraz önemli bu konuda. Eğer iyi optimize edebilirlerse olabilir. Tegra 4 çıktı ama ne yapalım? Bir taraftan da Project Shield var. Fiyatı düştü. $299 oldu ama Oya tam bir paket olmasından dolayı ve
fiyatı ucuz.
Fiyatın ucuz olmasından dolayı belki çocuklara hani oyun oynamaya fazla vakti olmayıp da ayda yılda bir açıp 2 dakika oynayayım, eğleneyim diyen insanlara hitap eden güzel bir konsol olacaktır.
En azından gelse de biz de bir
deneriz,
test etmeye başlasak diye düşünüyorum.
Bunun dışında bir sonraki kısa haberime geçiyorum. Nexus 7 tableti biliyoruz. Özellikle $199'luk satış fiyatıyla çok ilgi çekmişti o zaman. Çünkü Nexus 7'nin çıktığı zaman da ucuz tablet kavramı hala hayatımıza girmemişti. Bu haberimiz Nexus 7'nin 16 GB'lık versiyonu ile ilgili refurbished denilen ve özellikle yurt dışında sıklıkla kullanılan bir yöntemle 16 GB'lık versiyonlarının $150'dan satışa çıktığını görmekteyiz. Sadece Amerika'ya gönderim yapıyorlar. Refurbished'de burada açıklayalım bilmeyenler için herhangi bir sebepten dolayı bozulup garanti sürecine geri gönderilen cihazların tamir edilip işte kozmetik hatalarının giderilip sıfırlanıp tekrardan paketlenip kullanıcıya satılması. Genelde garanti süreleri daha kısa oluyor. Mesela 3 ay oluyor, 6 ay oluyor, 1 ay olabiliyor ürüne göre değişmekte. Ama sonuçta o ürün fabrikadan tamamıyla kontrol edip test edilip çıktığı için birçok noktada tercih edilebilir bir ürün. $150'da Nexus 7 gibi güzel bir cihaz için fena fiyat değil. Alma imkanı olan varsa alabilirler.
Yani en azından fiyatının ucuz olması herhalde bu garanti süresini de düşürmüş gibi gözüküyor.
Evet. Son haberime geçmek istiyorum. Kısa kısalarla ilgili S2 adında bir televizyon üreticisinin 4K çözünürlüğe sahip bir televizyonu, 39 inç boyutundaki televizyonun satış fiyatı oldukça dikkat çekici. S2'nin gene geçmişte de bazı modellerinde çok dikkat çekici ve iddialı fiyat etiketlerine sahip olduğunu görmüştük. Bu $400 4K çözünürlüklü ve 39 inç boyutundaki televizyonun fiyatını bir tahmin et bakalım. Ne fiyat istiyorlardır sence?
$1000.
$700.
$700.
Evet yani şu anda 39 inç Full HD televizyonu bile o paraya neredeyse alamazsınız. Giriş seviyesi basit modelleri bulabilmek mümkün.
Alınca patlamasın bir ay sonra.
Olabilir. Bir de ben birçok kişinin ben bunu alır monitör olarak kullanırım diyen arkadaşların düşüncelerini duyar gibiyim. S2 burada bir çakallık yapmış. Cihaz sadece 30 Hz hızında çalışabilmekte. Bu da sadece televizyon izlemeye uygun olduğunu gösteriyor. Monitör olacak, monitör yaparım, kullanırım diyenler biraz sıkıntı yaşayacaktır. Özellikle 30 kare saniye üzerinde görüntü vermek istediğinizde görüntüde işte o tearing dediğimiz yırtılmalar olabilir. Veya 30 kareye sınırlandığınız, limitlediğinizde de oyunu. Senin de bildiğin üzere birçok oyun 30 karede çok akıcı bir hissi, oyun deneyimi sunmadığı için çok mantıklı bir yatırım olmayacaktır.
Ya açıkçası. Burada biraz da herhalde şey çakallığı var. Hani mesela fotoğraf makinelerinde veya cep telefonlarında işte 8 megapiksel olur. İşte Çin malı bir telefon alırsın 16 megapiksel olur. Fakat önemli olan
tabii,
lensidir.
Lens, sensörüdür.
Hani televizyonda yani. Da panellerin ne kadar evet. önemli olduğunu
büyük
görüyoruz.
Büyük ihtimalle ucuz bir panel olacağını söyleyebiliriz. Ama deneme amaçlı olmasından yanı sıra 4K çözünürlüğü bu fiyatlara çekebilmeleri demek. Sonuçta bu adamlar bunları satıp genel 3-5 dolar da olsa para kazanıyorlar.
Evet.
Ve yakın gelecekte 4K çözünürlüklerini şu an nasıl Full HD televizyonlar zibil gibi ise her yerde elinde aslan Full HD televizyonu çarpıyorsa 1-2 sene içerisinde belki de 4K televizyonlar için aynı şeyleri söyleyeceğiz.
Umarız artık o da standart bir hale gelir deyip buradan oyun dünyasındaki kısa kısa haberlere geçmek istiyorum arkadaşlar. Dark Souls 2'yi bildiğiniz gibi böyle çok fazla konuştuğumuz oyunlardan birisi. Gerçekten de ilk oyunu beni bu nesilde en çok böyle heyecanlandıran, oynamaktan keyif aldığım oyunlardan birisi haline gelmişti. Dark Souls 2 ile ilgili 4 tane video yayınlandı. Bu videoya baktığımızda 4 farklı sınıfa 4 tane kısa kısa oynanış videosu olduğunu görüyoruz. Warrior, Sorcerer, Temple Knight ve Dual Swordsman sınıflarının oynanış videoları yayınlandı. Sitemizden izleyebilirsiniz. Burada benim çift kılıçta kullandığımız yani Dual Swordsman sınıfı yeni bir sınıf olarak gözüküyor. Çünkü Dark Souls'un ilk oyununda genelde Knight olarak giderdiniz. İşte bir elinizde kalkan veya bir elinizde kılıç. Fakat burada bu sınıf üzerine birazcık daha yoğunlaşmışlar ve daha seri hareketlerle birlikte oyuna birazcık daha
defansif katılmış. Özelliklerinden vazgeçip daha ofansif bir karakter oluşturmuşlar.
Ataklarıyla böyle atak atmasıyla birlikte daha ofansif bir hareket karakter olmuş senin de söylediğin gibi. Dark Souls 2 Mart ayında piyasaya çıkacak. En çok böyle merak ettiğim yeni nesil gelmesine rağmen bu nesile çıkacak ama böyle oyuncuları heyecanlandıran bir yapım. O yüzden de hakkını vermek lazım. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, Sony bir video yayınladı ve bağımsız oyunların böyle resmen yelpazesini böyle önümüze sundu. Birçok programda yine konuşmuştuk, Sony'nin bağımsız firmalara ne kadar destek verdiğinden bahsetmiştik. Microsoft'u bu konuda birazcık eleştirmiştik. Ve Sony yine yayınladığı videolarla birlikte bağımsız yapımcılara kucak açtığını gösteriyor. Bu videoda da yine bayağı bir çeşit işte PlayStation 3'e, Vita'ya çıkan bir sürü oyunu listelemişler. Göz atmanızda fayda var.
Özellikle Vita konusunda şey yapmaları lazım. Bağımsız yapımcıları biraz daha desteklesinler. Çünkü şahane cihaz yaptılar. Daha hala doğru düzgün bir oyun göremedik.
Gamescom fuarı ile birlikte oyun duyuruları özellikle Vita üzerinde daha fazla durulacağı söyleniyor ki işte son olarak mesela Hotline Miami geldi işte PlayStation 3 ve Vita'ya. Bu tarz oyunlarda gelirse muhtemelen Vita artık beklenen en azından oyun çıksın.
Boş durmaz yani. Evet, yatıyor. Vita sahiplerinin Vita'ları yatıyor şu anda.
Evet, ben de bayağıdır kurcalamıyordum. Hotline Miami ile birlikte oynamaya başladım arkadaşlar. Bir diğer haberim ise PC oyuncularını sevindirebilir, en azından umutlandırabilir. Division ve biraz önce bahsettiğimiz The Crew'in PC'ye geleceği yönünde bazı dedikodular ortaya çıkmış durumda. Ubisoft da bu konuda birazcık yuvarlak açıklamalar yapıyor, kapıyı açık bırakmış. En azından ben iki oyunun da böyle konsol versiyonlarından belli bir zaman sonra PC'ye geleceğini düşünüyorum. İnşallah PC oyuncuları da bu konuda beklediklerini bulurlar. Diğer haberimize geçtiğimizde ilginç bir haber çünkü Dragon Quest ile ilgili Dragon Quest genelde konsollara özel kalıyordu ve hatta Japonya'ya özel kalan bir oyundu. Daha önce Wii U için çıkmış olan ve Wii için çıkmış olan Dragon Quest X yani 10. oyun PC'ye de duyuruldu. PC'ye duyurulmasıyla birlikte muhtemelen Batı'ya da gelecektir diye düşünüyoruz. Nasıl bir performans sergileyecek onu da merak ediyorum. Son haberimiz arkadaşlar Limbo ile alakalı. Bildiğiniz gibi Limbo 3 milyondan fazla satarak işte PC'de, konsollarda hatta işte çok başarılı bir yapım haline gelmişti.
Tamamen başyapıt yani inanılmaz bir oyun.
Hatta bağımsız oyunların böyle artık fırlamasını sağlayan oyunlardan birisi.
Yani oynamayan varsa çok şey kaybetti. Bir an önce yani işini gücünü bırakıp Limbo oynaması gerekti diyebiliriz.
Hatta oynamayanlar varsa arkadaşlar haftayı beklesinler. Çünkü oyun haftaya iOS platformuna çıkacak. Daha sonra ise diğer muhtemelen Android'e de gelecektir diye düşünüyorum. Oyun 3 Temmuz itibariyle 5 dolardan satışa çıkacak. Hala oynamayan varsa en azından tabletlerinde, cep telefonlarında bu büyük keyfi yaşayabilirler deyip burada kısa kısa haberlerini de sonlandırıyoruz. Arkadaşlar şimdi aktaracaklarımız bu kadar. Umuyorum ki önümüzdeki hafta ikisi bir tam kadro olarak karşınızda çıkar. Tabii ki Ender'e de yorumları ve haberleri için teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Arada bize misafir
benim için.
Arada çağırırsanız gelirim. Olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.
Hoşçakalın.
Hey, what's going on over here? Y'all want this gun? Stuck in the dang ground. That's a glitch. Don't touch that.
Yeah, you should let us handle that.
What, you don't think I can handle this?
No, it's not that you can't handle it. I just think we should handle it.
Whatever.
Dibs.
No.
No, man, come on, let it go already. I can do this!
Holmes, get out of there!
Not like this.
No! Oh, Mario! I gotcha! You gotta reset the game! I gotcha, man! Hold on!
Help me! Oh, yes!